Ayrım 9.
Sayfa 109. Koridorun sonunda bir ışık belirdi ve ilkbahar hazırlığı içindeki ağaçlar göründü. Ayvanın şifalı otlar bahçesindeki bu ağaçların hemen dibinde, üzerinde bir yığın böcek ve sineğin vızıltılarla uçuştuğu, yeni gübrelenmiş tahların içinde mevsimlik çiçek fideleri toprağa tutunmaya çalışıyordu. Üzerlerindeki ağırlıklardan bel vermiş raflarda dizili Çin, Japon ve İran işi porselen kavanozlar sanki her an tepemize inecekmiş gibi görünüyordu. Bunlardan yükselen keskin kokulardan genzimiz yanıyordu. Tatlı karanfil, kimyon, keskin sarımsak ve acı kantoron. Bu kadın dünyasının gizemli dünyasına ait odada ilerledikçe yükselen daha ağır kokular da vardı. Yosun, kil, bakire kanı ve alkole yatırılarak saklanmış hayvan organları. Gülruh küçük parmaklarını benimkilere kenetlemişti. Ben de ona güven verebilmek için bunları iyice sıktım. Bir başka koku daha geliyordu burnuma, sakızla karışık haşhaş kokusu. Gülruh doğmadan çok önceden beri hayvanın böyle bir yöntemle kendini tedaviye çalıştığını biliyordum. Ve bu çeşit alışkanlıkların tümünde olduğu gibi bunun sonu gelmemişti. Ebe yıllardır esrarın pençesindeydi. Odanın loş ışığına gözlerim alıştığında sandığım gibi boş olmadığını gördüm. İhtiyar ayva masasının kenarında horlayarak uyuyordu. Zeytin yeşili elbiselerinden daha farklı değildi yüzünün rengi. Belki de onu uyandırmamalıyız dedim. Hayır, kalksın ilacı versin dedi küçük Gülruh. Ayva kadın, ayva kadın diye seslendim, hiç cevap yoktu. Başka bir ebeden de alabiliriz sanırım diye mırıldandım. İnatla hayır dedi. Annem onun en iyisi olduğunu söylüyor. Beni dünyaya o getirdi ve annemi kurtardı. Ciğerlerini şişirerek kalfa diye bağırdı. Tam bu sırada bir başka kadın odaya girdi. Bu ayvanın yeni yardımcısı Afrikalı incirdi. Şifahanenin meyve sepeti tamamlanmıştı. Taze bir incir kadar morumsu karaydı teni ve içindenin çeşit çekirdekler olduğunu kimse bilemezdi. Ön iki dişinin arasında kocaman kapkara bir boşluk vardı ve hiçbir mine onun içindeki Afrika'yı kapatmaya yetmezdi. Ayva ve yardımcısı hakkında bir yığın dedikodu dönüp dolaşıyordu haremde. Bu benim üzerime vazife değildi. Aslında haremin sultanları ve gözdeleri de bu konuyla çok ilgilenmezlerdi. Köleler efendilerini rahatsız etmedikçe nasıl isterlerse öyle rahatlayabilirlerdi. Başka söylentiler de vardı. İncirin kendi vatanında bir büyücü olduğu gibi. Bu pek de şaşılacak bir şey gibi görünmemişti bana. Yavru be adlı bir ruhun onda tekrar vücuda geldiği lafı dönüp dolaşıyordu. Davul sesleri arasında iki ruh bütünleşiyor deniliyordu. İncir bir kraliçe gibi giyinmişti. Teninin koyuluğuyla zıtlık oluşturan beyaz inciler ve altın süslemelerle doluydu giysisi. Bir yığın cariye bunun onda birine bile sahip değildi oysa. Duyduğuma göre onun vatanından gelenler ellerine geçen her şeyi, hatta efendilerinden çaldıklarını özgür olabilme umuduyla ona taşıyıp duruyorlardı. Hastalar, eziyet gören köleler onun koruyucu gücünün peşinde her şeylerini sunarak dolanıp duruyorlardı. Bu söylentilerin ne kadarının doğru olduğu konusunda bir fikrim yoktu ama selvi gölgesi esintisi gibi bir ürpermeyi odaya taşıyan bu kadının bazı gizemli güçlere sahip olabileceğini tahmin etmekte zorlanmamıştım. Ayva kendi yerine geçmek üzere doğru birini seçmişti. Ya da kim bilir belki de incir bunu kendisi seçmişti bilmiyordum. Kadın gelip benimle horuldayan ayva arasında onu korumak ister gibi durduğunda tam da bunları aklımdan geçiriyordum. Kölelik dayanışması başka bir şeydi, isyana kalkışmak ayrı bir şeydi ve İslam'ın göbeğinde şeytani putperestlik bundan başka bir anlama çekilmezdi. Hiçbir kanıtım yoktu ama gerçekten de bu kadının yavru be olduğunu hissediyordum. Yine de duygularımı kendime saklamayı yeğleyerek istediğimi söyleyebildim. tek kelime etmeden gidip hazırlamaya koyulmuştu. O siyah ellerinin üzerinde huş ve söğüt yazan kavanozlara uzandığını gördüğümde, "Hayır, içinde esrar olan bir şey istemiyoruz," dedim. Bir yandan da çaresiz bir şekilde uyuyan Ayva'ya bakıyordum. İncir kapkara gözlerini devirerek bana baktı. Acaba beni korkutmaya mı çalışıyordu? Ama bir şey söylemedi. Esrar kelimesini duyduğundan mı nedir, Ayva yavaş yavaş kımıldanmaya başlamıştı. Ayva kadın, ortalığı giderek daha çok doldurmaya başlayan, inciler ve altınlarla süslü yardımcısına rağmen onu olanca nezaketimle selamladım. "Merhaba, nasılsın?" "Merhaba." İhtiyar kadının sesi mezardan geliyor gibiydi. "Merhaba, ben..." Sen kimsin?" "Abdullah, Ayva kadın. İsmihan Sultan'dan. Buraya..." "İsmihan?" Ayva dehşet içinde yerinden uğramıştı. Yaşlı, buruşuk yüzü solgunlaştı ve hatta yeşil başörtüsünden daha yeşilimsi bir hal aldı. "İsmihan Sultan," diye mırıldandı. Sanki bir beladan, lanetten söz ediyordu. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Benim yerime küçük Gülruh konuştu. "Annemin karnı ağrıyor ve ilaç istiyor." "Kim?" diye tekrar o hayaletimsi sesle sordu kadın. Elleri titremeye başlamıştı. "Bu çocuk da kim?" İncir hızla elindeki bohçaya sardığı ilaçları uzatarak bu konuşmalara son vermek ister gibi araya girdi. Gülruh'u ve kendimi bilemediğim bir şekilde korumak için geriye doğru bir adım atmıştım. "Bu İsmihan'ın kızı Gülruh," demeyi yine de başarabildim. "Hatırlarsın Ayva kadın, onu sen dünyaya getirttin." "Ölü." Sarsılarak masasından ayağa kalkmaya çabalayan kadın, incirin kollarına yıkıldı. Kitaplar, hayvanlar etrafa saçıldı ve küçük lambanın üzerine düşüp onu söndürdü. Ortalığı yanık fitil kokusu kaplamıştı. "O çocuk öldü. Diğerleri gibi. Diğerleri gibi. Ölü bebekler, ölü." Bir anda Gülruh'un yanına geçtim ve onu kollarıma alarak geriye doğru çekildim. Ayva deli gibi üzerimize geliyordu. İncir elindeki bohçayı telaşla elime tutuşturup bizi kapıya doğru itti. Daha fazlasına göze alamazdım. Küçük kız korku içinde gözlerini kocaman açmış bana bakıyordu. Ben koridora kendimi attığımda İncir de Ayva'yı kolundan tutarak bahçeye çıkarmıştı. Kadın ortada durmuş, hala aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. "Bebekler, ölü, kanlar içinde, içleri dışlarına çıkmış." Kucağımdaki korku dolu gözlerle bana bakan bu küçük bebeğe olanları nasıl anlatacağımın sıkıntısı içindeydim. "Kalfanın nesi var?" diye sordu. Cevap bulamıyordum. Gördükleri karşısında beklenmedik bir cesaret gösteren Gülruh, az sonra bütün çocuksuluğuyla başka şeylerle ilgilenmeye başlamıştı. Ama deminki gibi cinsiyetle ilgili konulardaki kadar tatmin olmuş değildi. Nasıl olabilirdi? Ben bile rahatlayamamıştım. Ayva neden böyle birdenbire dehşet ve korku içinde davranmıştı? Ve daha da kötüsü, niçin bu korku ve dehşet benim küçük meleğim üzerinde yoğunlaşmıştı? Yoksa bunun yavru be ile bir ilgisi mi vardı? Müneccimlerin düğününün başlaması için uygun gördükleri günden bir hafta önce, genç şehzadenin sünnetiyle ilgili hazırlıkların tümü yoluna girmişti. Saray, Mehmet'le birlikte sünnet ettireceği 1000 yoksul çocuğu seçmişti. Onların katılımıyla şehzade tüm toplumun sevgi ve saygısını ve bu çocukların ailelerinin ömür boyu bağlılığını kazanacaktı. Bunların her birine, tabii ki Mehmet'in altın ipliklerden dokunmuş olan tören kıyafetiyle kıyaslanamayacak ama yine de yeterince güzel ve süslü birer kat giysiyle İpek sarık gönderilmişti. Saray duvarlarının içine ve hipodroma kurulacak büyük eğlence çadırlarının kazıkları çoktan hazırdı. Mutfaklardan yükselen iştah açıcı bir sıcaklık ortalığı kaplıyordu. İsmihan kendi hareminin saraya yardım için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti. Zorlukla yürüyebilen bir kadının başkalarına nasıl yardımcı olacağı aslında ayrı bir konuydu. Oturup bunları seyretmekten başka bir şey yapmasını beklemiyordum ondan. Kızı da yeğeninin düğününde kız ve erkek çocukların farklılıklarını biraz daha iyi anlardı. Eh, bunlar da yeterli sayılabilirdi. Gidip mutfağı kontrol ettim. 10 büyük tepsiyle içleri hurma, fındık, kayısı, bal ve kaymakla doldurulmuş çörekler büyük piramitler halinde dizilmişti. Bunlar sözü edilmese de oldukça işe yarayacak küçük armağanlarındandı İsmihan'ın. Şehzadeye, annesine, babaannesine sunacağı değerli kumaş ve mücevherlerden oluşan esas armağanların daha zamanı gelmemişti. O Nisan sabahından bugüne kadar mutfaklarda yapılan genişletme amaçlı yenilikler saray halkına oldukça zahmet vermişti ama ortaya çıkan sonuç öylesine iyi olmuştu ki bu geçici amaçlı değişiklikler büyük bir olasılıkla kalıcı olacaktı. Saraya hiç girmemiş olanlar bile bunu fark edebiliyordu. Marmara'daki bir tekneden bile rahatlıkla görülebilen kubbelerden yükselen 10 taş baca artık sarayın dışarıdan bakıldığında en göze çarpan mimari özelliğiydi. Sıradan bir vatandaş bu dev mutfaklarda nasıl çalışıldığını tahmin etmekte zorlanmazdı. Sonuçta canlı koyunların, tavukların, çuvallardaki buğdayın ve sayısız meyve ve sebzenin birbirinden lezzetli, soğuk ve sıcak yemeğe dönüştürülmesi onların mutfaklarında da olan bir şeydi. Ama işte şimdi bu mutfaklarda bunun en az 1000 katı üretiliyordu. Bir başka gerçek daha vardı. O sıradan insan, haremde doğup büyümüş bir çocuktan çok daha fazla bir bilgiye sahipti bu çalışmalarla ilgili olarak. Bazen böyle yetiştirilmiş çocuklar, Allah'ın onlar rahatlıkla yiyebilsin diye eti küçük lokmalar halinde yarattığını bile düşünebilirdi. Rezenenin, fesleğenin, kişnişin birer bitki olduğunu, karabiberin çok uzaklardan geldiğini, tuzun yer kabuğundan elde edildiğini akıllarına bile getiremezlerdi çoğunlukla. Haremde çok hünerli şerbet, pestil ve tatlı ustaları vardı. Ama hala haremin çoğunluğu için yemek gizemli bir konuydu. Kadınlar birbirlerine uçan halılardan söz edercesine masalımsı bir edayla saman içinde mutfağa getirilen buzların ne kadar uzak dağlardan olduğunu anlatmaktan çok hoşlanırdı. Ama uzak kelimesiyle bahçe duvarının ötesini tanımlayan bu insanlar belki de buzun o dağlarda çilek, limon ya da gül suyu kokulu düzgün yuvarlaklar halinde olduğunu sanabilirdi. Pek çok yerde yemek pişirme işini kadınların yapmasına karşın sarayda bu uzun yıllar aşçılık eğitimi görmüş erkeklerin göreviydi ve mutfaklardan içeri kadınların girmesine izin verilmezdi. Bu mutfaklar aynı zamanda öbür dünyayı, erkekler alemini de besliyordu. Bazen divan günlerinde binlerce insan için çalıştıkları bile oluyordu. Genç hadımlar ve odalıklar üzerinden dumanlar tüten yemek tepsilerini dış haremin koridorlarından alıp kadınların güle oynaya muhabbet ettikleri odalara taşırlardı. Baltacı denilen erkek hizmetkarlar mutfaktan hareme açılan avluyu geçerek bu yemekleri getirip koridordaki taş ısıtıcıların üzerine bırakırlardı. Bu sırada yanlışlıkla bir kadın görmemek için başlarındaki şapkaların kenarlarını indirirler ve sadece önlerine bakarlardı. Yemeğin başlayacağını haber veren baş hadımın düdüğü çalmadan da ortadan kaybolurlardı. İşte Marmara'dan bile rahatlıkla görülen bu bacalar mutfağın yalnız dış görünüşünü değil içindeki yoğun çabayı da belli edecek ölçeklerdeydi. Her mutfağın ana koridora açılan kendine ait bir girişi vardı ve bunların erzakları da ayrı ayrıydı. Çeşnici başı ve onun altındaki 5 adamın titizlikle aşçı ordusunu denetlediği ilk mutfak sultanındı. Daha sonraki de valide sultanın, yani şu anda Nurbanu'nundu. Bir sonraki o günlerdeki sultan gözdesine aitti. Selim'in sürekli olarak yaptığı değişikliklerle bu gözde sık sık değiştiğinden, hatta cinsiyeti bile, sürekli bir karmaşa yaşanıyordu burada. Aşçılar ikide bir, hatta bazen aynı gün içinde, farklı lezzetlerde yemek yapmaktan yorgun düşüyordu. Dördüncü mutfak, Safiye ve diğer asil kadınlara çalışıyordu. Beşincisi, baş hadımındı. Altıncısı, vezirler ve divanın öbür üyelerine. Yedincisi, hadımlar, iç oğlanları ve daha düşük rütbeli görevlilere yemek pişirirdi. Sekizinci, kadın köleler, dokuzuncu, divanda hizmet edenler içindi. Onuncu ise, 300 kişilik bir erkek hizmetkarlar grubuna çalışırdı. Bunlar aşçılar, mandıracılar, kasaplar, muhasebeciler, manavlar, ocakçılar, şekerlemeciler, buzcular, sucular, bulaşıkçılar, kalaycılar ve tamircilerden oluşuyordu. Fırıncılar bu grubun dışındaydı. Bunun nedeni de birinci avlunun dış kısmındaki saray fırınının her birimin en az saray mutfakları kadar büyük olmasıydı. Her biri beşer mutfak çalışanına ayrılmış iki cami vardı saray mutfaklarının iki yanında. Burada namaz kılmayı hiç kimse aksatmazdı. Çünkü camiler zavallı aşçıların oturup dinlenebildikleri tek mekandı. Kendi yemeklerini bile acele içinde ayaküstü yerdi bu zavallı aşçı ordusu. Normal günlerde aşağı yukarı 1000 kişiyi besleyen bu adamlar divan günlerinde çok daha fazlası için çalışıyordu. Ama şimdi sünnet düğünü sırasında bir haftada yaptıklarının en az 6 katını bir günde yapmaları gerekiyordu. Sadece şehzadenin çevresi değil, ona sünnette katılacak olan çocukların aileleri de beslenecekti bu mutfaklardan. Bu sıcaklık ve gürültünün dışında tutulmalarına ve mutfaklarda hüküm süren erkek egemenliğine karşın harem kadınları tamamen de yemek işinin dışında kalamıyordu. Bir gözde selamlığı etkileyebilmek için eline geçen her olanağı değerlendirmenin peşindeydi. Aslında bu en yoksul evlerde bile geçerli olan bir yöntem değil miydi? Oğluyla ciddi olarak ilgilendiği pek söylenmeyen Safiye bile onun hurmaya olan düşkünlüğünü çok iyi bilirdi. Sık sık aksileşen Mehmet'i sakinleştirebilmenin en kolay yolu eline birkaç hurma tutuşturmaktı. Hatta Safiye bu bitkinin yetiştiği ender yerlerden olan Arabistan vahalarından 6 gelişmiş ağacın tüm ürününü İstanbul'a getirtmişti. Arapların bu değerli ağaçları etrafına gece gündüz nöbetçi koyarak korudukları göz önüne alınınca yapılan işin ne denli zor olduğu ortaya çıkıyordu. Hacıların gittiklerinde bol bol yiyebildikleri meyvelerin çekirdeklerinin bile Arabistan dışına çıkartılmasının yasak olduğu biliniyordu. Bu hurmalar küçük Mehmet'in yumruğu büyüklüğünde inanılmaz tatlılıkta meyvelerdi. Arabistan'ın dışında böyle bir hurma bolluğu gerçekten de mucize gibiydi. Bu yüzden de bunların değeri ancak altınla ölçülebilirdi. Elindeki lezzetli hazineyle Safiye, oğlunun sünnet acısına katlanmasını sağlamayı düşünüyor olmalıydı. Safiye'nin adamlarının gizlice getirdikleri hurmaları hareme sokmaları da kolay olmamıştı. Binbir zorlukla da olsa bu sandıklar sonunda diğer erzağın da depolandığı kilere yerleştirilebilmişti. Ama iş burada bitmiyordu. Gazanfer sandıkları hanımının dairesine taşımaya kalktığında karşısında aynı taleple dikilen Nur Banu'nun hadımlarını bulmuştu ve işler karışıvermişti. Aslında hurma sorunu haremde sünnet konusundaki çatışmaların bir sembolüydü. Torununun kaç yaşında sünnet edileceği kararının dışında bırakılan Valide Sultan, en azından törenle ilgili hazırlıklar ve armağanlar konusunda söz hakkını elinden bırakmamanın çabası içindeydi. Bu yüzden arkamda tepeleme ballı çörekle dolu tepsileri taşıyan hammallarla kilere girdiğimde aşçı kalfası koşarak yanımıza gelip elinde kepçesi hurma sandıklarının başına sanki altın sandıklarıymış gibi dikilmişti. Bu sandıklardan Safiye'nin hadımlarının mı, Nurbanu'nun hadımlarının mı yararlanacağı konusunda daha tepeden bir karar ona bildirilene kadar hiç kimsenin oradan tek bir meyve bile almasına izin vermeyeceği kesindi. Düşünceli bir yüzle kalfa bana, Nurbanu güya haremin en büyük otoritesi dedi. Ama bana sorarsan Safiye daha etkin, onun daha fazla gücü var. Oysa güç dengesi kurallara uygun olarak çalışmazsa her şey karma karışık olur burada. Adama baktığımda ilk aklıma gelen, annesinin onu doğurmakta kim bilir ne kadar zorlandığı olmuştu. Başı dar olmasına karşın inanılmaz bir uzunluktaydı. Tepesindeki sarık tuhaf bir biçimde duruyordu ve daha çok Venedikli bir çıt kırıldıma benziyordu bu haliyle. Ona sanki hiç çenesi yokmuş gibi bir görüntü veren sakalı bu kafayı daha da uzun gösteriyordu. Bu upuzun yüzün tam ortasına denk düşen yerdeki küçük noktamsı ağız ise adama oldukça geri zekalı bir ifade vermişti. Ama biraz muhabbet ettikten sonra adamın o kadar kafasız ve görevlerini yerine getirmekten aciz biri olmadığını anlamıştım. Bana güvenebileceğinden emin olunca hurmalara bakmama izin vermişti. Nasıl olsa onları tadabilme şansım yoktu. Kendimi daha fazla zorlamamak için arkamı dönüp çıktım odadan. Kapı ağzında bekleyen hammalların parasını verip yolladım. Amacım tek başıma mutfak koridoru boyunca yürüyüp düğün kapısının açıldığı ak hadımlar avlusuna ulaşmaktı. Ama kilerci kalfası yolumu kesti ve bana ''Sana dostça bir uyarı hadım'' dedi. ''Senin yerinde olsam mutfakların kenarından bile geçmezdim.'' ''Nasıl?'' diye sorarak döndüm adama. Gülüyordum. ''Ben oradan kestirme olduğu için geçeceğim. Bir parça sıcaktan çekinecek bir hal mi var bende?'' ''Evet sıcak ama benim sözünü ettiğim bu değildi. O halde ne?'' ''Bunlar'' dedi. Odada hiç kimse yokken bile yanından bir an ayrılmadığı sandıklara doğru şöyle bir baktı. ''Evet.'' Yüzü ciddiyetten daha da uzamış gibiydi. ''O iki mutfak, Nurbanu ve Safiye'ninkiler.'' İkisi de bu hurmalara sahip olmanın peşinde ve bu uğurda yapmayacakları, yapmadıkları yok. Aşçı başları bile birbirine küfredip duruyor. ''Birkaç küfürden kendimi sakınabilirim sanırım,'' dedim gülümseyerek. ''Evet ama bir de daha alt kademede çalışanlar var. Birbirlerinin üzerine bulaşık sularını döküyorlar. Kepçeler, tavalar ve hatta bıçaklar havada uçuşuyor. Hepsi de o iki kadın ve şu hurmaların yüzünden.'' Hareme gideceğin için sana acıyorum. Çok korkutucu olmalı orası. Yangının tam ortası. Düşün, bizim yaşadığımız yer yangının sadece kenarı. Ona beni düşündüğü için teşekkür edip vedalaştım. Bana söylediklerine karşın oradan geçmek zorundaydım. Ama yine de durup onu dinlediğim için ne şanslı olduğumu hemen anladım. Arkamı döner dönmez gök gürültüsü gibi bir ses koridorda yankılandı. Sesin çıktığı yer, eğer kalfa ile konuşarak oyalanmasam tam bulunacağım noktaydı. Ne olduğunu anlayamamıştım. Ne olduğunu anlayacak kadar ona yakın olanlar ise bu hikayeyi asla anlatamayacaklardır. Çünkü hepsi ölmüştü. Bunun mutfaklardaki yağlı tavalar ve kuru odunlar yüzünden çıkmış bir yangın olduğunu düşünenler olabilirdi. Ama belki de kilerci kalfasının bana söylediklerinin etkisiyle buna aklım yatmıyordu. Ayrıca o ses, dumanların yayılma hızı, koridorun iki ucuna doğru birden yayılan alevler beni şüphelendiriyordu. Ama neden şüphelendiğimi söyleyemiyordum. Kaldı ki bunu düşünecek zaman da yoktu. Kalfa ve ben kapıdan fırlayıp hem canımızı kurtarmanın hem de herkesi haberdar etmenin peşine düşmüştük hemen.